Nerede kalmıştık bu değişim?
Efendim?
Gerçeklik ve görünge. Mi? Bakın. Zor. Şimdi kolay olduğunu söyleyemeyeceğiz ama bir yanlış anlamayı düzeltiyoruz ya da onu tam olarak önleyebiliyoruz. Yani değişim alanı, görünge alanı, oluş alanı, sonluluk alanı. Yani bunlar uzayda ve zamanda olan her şey, merak etmesin, her şey dediği şey uzayda ve zamanda olan. Şimdi doğa cisimleri, özdeksel cisimler uzay ve zamanda kültürel belirlenimler ya da kültürel şeyler diyelim. Onlar uzay ve zamanda ama onlar da uzayda ve zamanda. Devletler. Yani şöyle diyebiliriz. Bütün belirli devletler sonludur ve değişirler. Ama devlet olarak devlet kavram olarak devlet süreklidir. Yani o süreklilik şöyle. Devlet her zaman türeyi içermek zorunda. Her zaman özünde yasa olmak zorunda. Yani bu mantıksal olarak bunun tersi düşünülemez. Yani bir devlet varsa o devlet yasa olmak zorunda.
Şimdi bu devlet
apriori
kavramı ussal canlanımı değişen bir kavram. Yani devlet dediğimizde belki 1500 yıl, 2000 yıldan bahsetmeyelim. 500 milyon yıl sonra farklı bir kavram canlanacak kafamızda.
Ha.
Yine devlet değişmeyecek ama kafamızda, aklımızda canlanan
evet, onların
şey değişecek. Yani bu anlamda
ne değişecek
devlet,
söyleyebilir miyiz?
Devlet kavramı da belki olmuyor. Bilemiyoruz ki.
Evet. Yani şunu diyoruz. İnsan
yani bak.
Evet. Yani bunları şey yapmak lazım. Daha iyi formüle edebilmek lazım. Yoksa şimdi burada bir kuşku şeyi var. Durumu var çünkü kuşku şeye dayanmıyor. Yani net bir formülasyonu dayanırsa o zaman ondan bilgi üretilir. Ama yani devletin kavramının değişmesi konusu şey. Yani ona yanıt yalın bir...
Kavramı mı yoksa kanımı mı değişecek? Yani kanımı değişebilir ama kavramı değişmez.
Peki hocam, dünyada tek bir devlet olur ama yine bir devlet olur yani.
Yani kanımı değişebilir.
Evet.
Bu kadar
olabilir. Yani Zafer'in şeyi o. Üzerinde durduğu nokta. Yani o...
Kavram arasında mı soruyor?
Yani 1500-2000 yıllık devlet kavramı
değil.
Peki diğer kavramları düşünmek
onu sordu. Onun takıldığı
kavramları devlet
değildiği nokta orası değil.
O da bir kavram değil mi? Hı-hı. Üçgen kavramı 5 milyon yıl ya da 15 milyon yıl sonra değişecek mi değişmeyecek mi? Değişecek mi?
Değişti dörtgen olur mu yani üçgenler?
Sizin kadar zaman geçti.
O da bir kavram.
Şimdi
tamam, devlet kavramı birazcık daha muğlak görünüyor belki şu anda.
Doğru. Ama bir değişmeyen tek bir şey gösterebilirsek gerisi gelir.
Şimdi üçgen kavramı da şöyle, yani şimdi şöyle bir şey bilir. Yani şimdi mesela henüz insan ışık hızına veya herhangi bir şey, yani ışık hızına ulaşamadı. Ulaştığı bazı formlar değişebilir. Yani bunu
değişmez de gerek kalmaz.
Yani belki öyle. Ama bu yani bir tane 1500-2000'li insanın geçmişine dayanarak gelişmişse, yani bu da çok karamsal bir modeli.
Ya şüphecilik hiçbir şey, ya her şeyi yapabiliriz. Tam olarak saltık olarak kuşku duyabiliriz ya da
mesela 1 milyon yıl sonrayı ben hani düşünmeye çalışıyorum. Yani 1000 yıl, 2000 yıl değil. 1 milyon yıl sonra insan olur, bu usta mı olur?
Tamam. Şimdi bunu tanıtını verirse bunu yani gerçekten tam bir tanıtı verirse o zaman Zafer'in şeyi istediği evet sorusu çözülmüş olacak ve demek ki yani felsefede en önemli noktalardan birisi bu. Yani a priori tanıtlamak ya da
psikolojik bir soru bu gibi geliyor bana.
Olabilir.
Usta dediğimiz şey zaten bu değişmeyen şeyin kendisi. Eğer yani, usumuz değişiyor derse
şimdi burada zaten biraz da şu zaten sen kafa yani birinci yarım sonunda da şöyle bir şey yaptın. Yani kavramları deneyden düzenden çıkartıldığın için yani işte koşmak kavramı ya da olmak kavramını şeye, demeye veya gözlerine dayalı olarak çıkardığın için buradan bakınca zaten bir problem var yani böyle bakınca.
Bu var yani
var.
Yani kavram olmadığını söylüyorum ya. Konu zaten bilim insanı konu var mı?
Değil. Yani bu güzel bir konu. Ben
o zaman şey konuşsak, uç dediğimiz şey yani uç değişebiliyor mu? Şey, uçtan anladın mı bunu? Uçun kendisini.
Bakın şuradan o konuya dönebiliriz. Herakleitos sözleri, şimdi bu Herakleitos karanlık biliyorsunuz. Yani yazıdan anlamada güçlükler var. İngilizce çevirisini buldum. Bu esas akışla ilgili olan önermesinin. On those stepping into rivers, staying the same, other and other waters flow. Bayağı şey bir metin. Yani sintaksi falan değil mi? Galiba anlamı şöyle olacak. Aynı kalan nehre girenlerin üzerinden başka da başka sular akar. Şimdi Herakleitos halk onu popüler kültür şey olarak biliyor. Her şeyi akar diyen insan, her şey akıştadır diyen insan olarak. Aynı önermede şey diyor, yani orada aynı kalan nehir, yani değişmeyen bu bir ve logos ve ateş. Herakleitos için bunların hepsi aynı yerde toplanıyor. Değil mi? Yani ateşin logos olduğu ve bir olduğu ve değişmediği ve arke olduğu, bunlar o fragmanlardan çıkarılabilen şeyler. Şimdi burada şöyle bir şey var. Belki bu belli bir şey olabilir. Yani güç katabilir o değişme konusuna. Değişimin olması için onun değiştiğinin ölçülebileceği bir kriter gerekiyor. Yani değişmeyen. Dolayısıyla değişimi söyler söylemez biz değişmeyeni de kabul etmiş oluyoruz. Yani o yüzden şimdi öyle bir yanıt belki çok kolay. Yani değişmeyenin, değişmemenin olanaksızlığı ileri sürüldüğü zaman ona diyebiliriz ki o zaman değişme de olanaksız. Çünkü bu ikisi bir arada gidiyorlar ve biri olmazsa öteki de olmaz. Bu yanıt olarak yeterli olabilir ama olmayabilir de.
Mantıksal olarak söyleyeyim.
Verebilir miyiz bir şey?
Kendisine bakarak.
Kendisine bakarak anlayamaz.
Hayır yani. Önemli yani. Kendisinin durumu değişimin kendisidir zaten. Yani o değişmezlik
değil. Tamam. O...
Yani illa mesela savunucu başka bir değişmez aramak gerekiyor mu? Yani
değişimin olması için.
Kendisinin durumuna göre değişim.
Doğru. Göreli olur ama yine de yeterli değil mi? Yani şimdi uzayda tek başına giden bir cisim gittiğini anlayamaz. Evet.
Şimdi gereksinden midir? Yani değişim denilen kavram.
Değişmez aramanın zorunluluğu
belki
yokmuş.
Ama
eski sende kendi durumuna göreli olarak.
Güzel bir şey söyledi. Yani bunu şey yapabilen var mı? Bir daha söyleyeyim. Ben yani istersen sen söyle ya da dinlemeyen bir. Evet, ona karşı onu söylüyorsun. Yani şöyle mantık şuydu. Kendine bakarak.
Ha yani görece olarak bir şey de değişebilir. Belki sadece değişmeyen bir şeyi kabul etmek zorunlu.
Tamam. Ben bir şey söyleyebilirim.
Tı.
Yani değişim denilen kavram. Değişen herhangi bir şeyden bahsetmiyorum. Değişim denilen kavram yani kendisine baktığımız zaman da o şeyin bir sonrakinde başka bir şey görüp değişim çıkartıyoruz o kavramı anlamıyorum ya. O değişim denilen kavramı değişmezlik kavramının yokluğunda anlamlandıramam. Eğer değişme denilen şey, değişmeme denilen şey varsa anlamlı olabilecek bir kavramdır.
Onu biliyor, ona rağmen soruyor. Ama ona rağmen o geçerli diyorsun o soru. Yani kendisine... Bir dakika, yanıtlıyor mu? Yani bir şey kendi durumuna bakarak değişmeyi algılayabilir ve değişmez bir şey gerekli değil.
Kendisine baktığımızda farklı farklı şeyler göreceğiz. Ama onu bir kavramla anlamlandıramayacağız. Orada ne olup bitiyor? Her türlü farklı bir şey göreceğiz. Eğer değişim kavramına haiz değilse orada devamlı farklı farklı fotoğraflar göreceğiz.
Tanınması gereken sabit bir şeyin de olması.
bunu bu noktaya geliyor ama daha çok kavramı gerektirmiyor. Bir kavram adı altında, yani kavramla toplayabilmem lazım onu. Senin dediğin gibi nehre bakıyorum, her seferinde farklı farklı kutular geçtiğini görüyorum. Ama herhangi bir kavram altını toplayıp anlayamıyorum, orada ne olduğunu bilmiyorum. Ona değişim demen lazım, bir sözcükte bir kavram çağırmam lazım, değişimden bir şey anlamam lazım.
Anladım.
Ki o da değişmeme denilen kavramla birlikte olursa anlamlı olabilir bir şey.
Yani kavram yoksa ne bilinç durumu anlamlandırabilirsin, ne
ikinci durumu.
Daha antipatisi var onlara yani. Henüz. Ama bunlar bütün dünya kullandığı için biz de kullanıyoruz ve sonra da alışıyoruz yani yoksa. Sonra
kalıba giriyor iş gibi hissediyorum yani gelecekler.
Yok. Evet komiser.
Canım mutluluğu var. İçinden saçması daha en saçmasını da söylenmiş olması ilgilendiriyor. Ben de söylenmiş olmak. Onun için her şey yani daha önce söylenmiş bir şey olacak.
Şimdi o konu öyle kaldı ve bakalım yani
çözümü
evet. Yani ben değişmemenin düşünülmesinin çok olanaksız olduğunu düşünmüyorum.
Hayır, ben zaten onu bir daha etmiyorum. Aksine çok kolay düşünülebilir.
Evet.
Zaten sorun da orada.
Ama yanılıyor muyum diyor, zaten sorguluyor.
Yani usulda değişmemezlik arayışı, ihtiyacı zaten yani psikolojik olarak da böyle bir şey var yani.
Öyle bir eğilim var.
Hatta çok fazla.
Ama bu değişmeyen dünyada olan şey değil, ya dünyada olmayan bir şey. Çünkü usulümüzün bu dünyada sağlam bir şeye gereksinimi de olabilir ya da eğilimlerimizin ama Herakleitos ya da genel olarak usul kendisi ona hayır diyor. Yani bu dünyada hiçbir şey sağlam değil. Her şey geçici. Yani, bunun evet. Pardon. Söyle devam et. Ben yani, devam et. Tam yanımızdalar.
Öyle mi? Ne
olabilir belki?
Bunlar prova mı yapıyorlar?
Kapı kapalı.
Evet, çok şey değil. Event tatlısı olsaydı asla kesin yapamazdık yani mümkün değildi. Ama bu şey. O zaman devam et şeye. Ne kaldı yani?
Sistemdeki değişmezlik şeyi kabullenme sonra inançmış gibi geliyor.
Evet. İnanç mı? İnanç. İnanç. Evet. Yani bilgi
yani,
değil.
İnanç demiyorum, niş gibi diyorum. Değişmediğini kabul etmek herhangi
bir yerde kabullen. Zaten inancı biz en başta şeyle
yani
bilgi.
Evet.
İnanç da denebilir ya da görüş denebilir. Görüş diyor. Bak Parmenides'in şeyi bu. Yani usa uygun olmayan ya da usun onayını almamış ve tanıklanmamış olan her şey görüş genel olarak. Bilgi değil. Yani bilginin olanağını usta buluyorduk ve usun tanıtlaması bilgiyi ortaya çıkaran şey ve o tanıtlamayı içermeyen hiçbir şey bilgi değil. Şimdi bu her şeyin değişimde olmasının anlamı şu. Yani biz bunu genellikle biraz soyutta tutup şey yapıyoruz. Kendi realitemize, kendi dünyamıza fazla yaklaştırmadan bakıyoruz. Her şeyin değişmekte, her şey değişiyor, her şey akıştadır. Demenin anlamı şu. Yani bizim kendi varoluşumuzda bu olan bir şey. Kültürler, değerler, kutsallıklar. Yani her şey deyince onun içine tanrılar da giriyor. İnsanların en değer verdikleri şeyler de giriyor. Değişmez. Yani bunlar şey değil, kalıcı ve sonsuz değil, sağlam değil, dayanıklı değil. Ve örneğin çok basit olarak o önermeden şey çıkarsanabilir. Bütün Yunan tanrıları değişken tanrılar, değişim içinde, oluş sürecinde olan tanrılar aslında tanrı kavramına uygun değil ve onların hiçbiri tanrı değil. Yani Yunan inancı özünde bir boş inanç. Eğer o tanrılar değişiyorlarsa, çünkü değişmeyen bir şey aranıyor burada. Ve o yüzden değişmeyenin ne olduğunu bulmak çok önemli. Çünkü bütün bundan çıkarak şunu o önermeden yine şey çıkabilir. Sonlu olan, yani değişen değerli değildir. Ne diyeceğiz? Değerli olan kalıcıdır. Değerli olan geçici olamaz. Değerli olan gitemez, gitmemeli ve değerli olan değiştirilmemeli. Ama bir kültüre baktığımızda neyi saklayacağız?
Ama değerler de değişiyor.
Değişen değer, değer olabilir mi? Değer değişir mi?
Değer tanımı değişmiyor.
Değer eğer sonsuzsa, saltıksa, soyutsa o zaman değişmez. Ve o zaman yani Heraklitos bu bakış açısından bakarak bütün kültürü bir bakıma ne diyelim ayakta uyuyan insanların yaratısı olarak görüyor. Yani kültür değersiz Heraklitos'un gözünde. O yüzden Heraklitos'ta halk arasında, popüler kültür arasında şey var, çok tipik bir gerginlik var. Küçümseme var. Yani Heraklitos evet. Kendisi o logosu yakaladığı için, usun bakış açısından baktığı için...
O da oluş içinde, o da sonlu, o da değişmek zorunda.
Ama logosu bilen bir kafa, Heraklitos'un yerine koy kendine, sen logosu kavradın ve herkesin ayakta uyuduğunu, herkesin kendinde ortak olana, onda ortak olana göre davranmasına rağmen herkesin özel yaşamları, özel davranışları varmış gibi yaptığını falan düşün. Yani hiç kimsenin o logosun farkında olmadın ama sen onun farkındasın. Ve karşısındakiler de şeyler, sana direniyorlar. Yani diyorlar ki sen şeysin, uçuksun falan. Heraklitos onları küçümser doğal olarak. Yani logosu kazanan bir kafa, kazanmayanlardan ve bilmeyenlerden nasıl ayrılacak? Ya da aralarındaki ilişki ne olacak? Sen kendinle yaşıyorsun zaman zaman.
Evet.
Yani hiç felsefeyle karşılaşmamış bilinç felsefeye nasıl bakıyor?
Bakılmıyor çünkü felsefenin olduğunu
bile bilmiyor. Değil mi? O Thales'in çukura düşmesiyle ilgili örnek de o. Yani kadın ona gidiyor, sen diyor yıldızlara bakıyorsun ama önündeki şey çukuru göremiyorsun diyor. Thales şey diyor, sen hiçbir zaman göremeyeceksin diyor çünkü her zaman çukurun içindesin. Thales demiyor ona, Hegel diyor. Hegel istiyor. Yani doğal bilinç, sıradan bilinç şey, kendini ölçebilecek bir saltlıktan, bir değişmezden yoksun olduğu için hiçbir zaman çukurda olduğunu göremiyor. Çukurda olduğunu görmesi için yıldızları görmesi gerekir. Onu göremediği zaman çukurda olduğunu göremiyor. Yani burada zaten dediği kriter o. Yani değişmeyeni, yani bir şeyi bir şeyle ölçeriz biz. Bir şeyi kendi kendisiyle ölçersek o biraz olanaksız gibi. Yani ölçme her zaman göreli. Ve saltık ve göreli. Bu kavramlar konusunda problem yaşıyorsak o zaman onu hatırlayalım. Yani saltık olan göreli olmayan anlatıyor. Göreli olan ilişkili olan. Ve de biliyoruz ki ilişkili olan sonlu olan. Yani bir şeyle ilişkiliyse o şeyin sonsuzluğu denize atıldı artık. Öyle bir sonsuzluk olan. Yani eğer varlık başka bir şeyle ilişkili olsaydı Parmenides'in varlığı göreli olacak. Sonlu olacak. Yani çok olacaktı ve... Orada mı? Parmenides mi?
Hayır, şimdi biri sonlu, biri sonsuz diye düşünürsek.
Evet. Şimdi orada o konuda şey bir konu. Mesela ondan önce Parmenides'e bakarsak daha iyi anlarız. Yani Parmenides'in ve Eleatiklerin genel olarak panteist olduklarını söyledik daha önce. Yani burada panteizmin özelliği şu da her şeyin Tanrı olduğunu kabul ediyor. Bütün doğa, bütün varlık, bütün varlık alanı Tanrı ve her şey Tanrı olduğu zaman varoluşa yer kalmıyor. Ve gerçekten de öyle. Parmenides'in ve Eleatiklerin dizgelerinde ve Spinoza'da da aynı şey var. Varoluş, yani şeyin dışında, ilkenin dışında ya da Tanrı'nın dışında başka hiçbir varoluşa herhangi bir değer ya da gerçeklik verilmiyor. Ve her şey, çünkü var olan yalnızca Tanrı, yalnızca doğa. Tanrı ve doğa bir. Yani bu sistemlerde öyle. Her şey Tanrı bir bakıma. Her şeyin Tanrı olması orada Tanrı'nın sonsuzluğundan ötürü o sonsuzluğu koruma pahasına, koruma amacıyla daha doğrusu bütün bireyselliklerin ilineklere düşürülmesi oluyor. Yani önemsiz vazgeçilebilir ve aslında gerçeklikte de hiç olmayan şeyler olarak görülmeler oluyor. Yani çünkü eğer Tanrı doğaysa ve varlıksa, gerçek varlıksa ve başka hiçbir varlık yoksa, başka bir varlığın olması Tanrı için bir sınırlama olacak. Onun sonsuzluğunun sonu olacak. Yani bu panteizm biraz kafa karıştırıcı bir şey ama çözülebiliyor. Yani niye Eleatikler panteist olmak zorundalar? Bunlar ya zaten Xenophanes bir ya da Tanrı diye başlamıştı. Esas Eleatiklerin babası o, Xenophanes. O biri Tanrı olarak görüyordu. Yani genellikle onu felsefeci olarak görme konusunda da biraz insanların itirazları vardı. Daha çok yazar olarak görülüyordu ama ilkesi açık olarak panteist ve Eleatiklerin şeyi o, hocası o. Yani bir ya da Tanrı. Spinoza'nın şeyi gibi. Evet. Tanrı ya da doğa gibi. Doğa, o da Spinoza'da da doğa ve Tanrı bir ve bir aynı zamanda. O da panteist ve Spinoza
Natura natura.
Evet. Şimdi bu buraya ona geçeceğiz. Şimdi bu panteizmde sonluğun sonsuzdan dışlanması var ve sonluğun tam değersizleştirilmesi var. Bu Doğu kültürüne, Doğu tinine ait, bir tinine ait olan bir şey. Çok çoka yer yok orada. Sonluya yer yok. İşin gerçeği şey, bu tutumun bir soyutlama olduğu, yani sonluyu dışlayan sonsuzun mantıksız olduğu. Çünkü yani eğer yani burada bir yine kurgu bir durum ortaya çıkacak ya da paradoksal ve çelişkili bir durum ortaya çıkacak. Çünkü şimdi sonsuz sonluyu dışlarsa kendini kurtarmış oluyor. Yani çünkü ama onu dışladığı zaman onu içine almamakla onun tarafından sınırlanmış oluyor. Dolayısıyla çözüm şey yine kurgulu bir çözüm gerekiyor burada ve o kurgulu çözümde şey sonların sonsuzla birliği.
Sonun açısından baktığımızda sorun yok gibi de görünüyor ama sonsuz açısından baktığımızda o sorun görünüyor.
Evet.
Sonsuzu sonluyu ötelemiş, dışlaşmış, olumsuzlamış.
O zaman sınırlanıyor onunla.
Sonsuz, sonlu tarafından sınırlanmış bir sonsuzluk oluyor.
Evet.
Sınırlı olduğu için de sonsuzluk olmuyor.
Öyle mi? Sınırlı bir sonsuzluk ne kadar bir sonsuzluk?
Yani
sınırlı bir sonsuzluk zaten kendi içinde çelişiyor.
Evet, öyle bir şey olamaz.
Bu kavramı da
yani ilişkili olmak, sınırlı olmak demek. Bunu düşünebiliyoruz değil mi?
Bağlantılı.
Bağlantılı olmak. İlişkili olmak, bağlantılı olmak. Çünkü sonsuz herhangi bir şeyle ilişkiye girerse
yani onun varlığını mı kabullenir?
Onun varlığını kabullenirse kendi sonsuzluğunu yitirir. Sen dedin yine bu paralelde. Yani sonsuzun ilişkisiz olması gerek. O yüzden göreli olamaz diyoruz sonsuz.
İlişki.
Sonsuzun saltık olması gerekir.
Dışlamak tabii ilişki mi? Dışlamak.
Tabii ki. Dışlamak elbette. Ilişki, dışlamak tam bir ilişki.
O olmama ilişkisi.
Dışlamak eğer sonsuz sonluyu dışlıyorsa onunla ilişkiye giriyor demektir. Ve o zaman sonsuzluğunu yitirecek. Tam tersine. Yani sonsuz o sonluyu da kendi karşısını da kapsayabilirse sonsuz olabilir. Onu dışlarsa açıkça onun tarafından sınırlanır ve sonsuzluğunu yitirir.
Kapsadığı zaman ilişkide olmuyor mu peki?
Evet.
Gene ilişkili olmuş oluyor.
Evet.
Gene sonsuz olmuyor o zaman.
Olmanın tek yolu o. Yani tabii. Onun için kurgul diyoruz.
Ortadan kaldırılmış ama şekilde i̇şte kapsayacak. Kapsamak değil de
burada
ortadan kaldırılmış bir şekilde tabii, kapsayacak.
Tabii yani.
Açık sonlu ortadan kaldırılmış ama sonsuzda.
Yani ortadan kaldı. Şimdi bu daha çok şeye giriyor. Mantık biliminin yine konusuna giriyoruz ve bu biraz şey gerektiriyor. Yani aslında ilk anda çok şaşırtıcı görünebilir. Çelişkili ve hani oyun gibi görünebilir. Ama öyle olmadığını görmek için biraz daha üzerinde çalışmak gerekiyor. Yani sonsuz, sonluyu dışlar, içlerse, içerirse o zaman sonsuzluğunu yitirmez mi? Yitirir. Ama eğer bu bir soyutlama, yani oradaki içerilen şey, moment dediğimiz şeyse, idealse o zaman onun oradaki durumu özel. Yani aslında o zaman sonsuz diye bir şey yok diyeceğiz. Hiç. Yani ama kendi başına yok.
Analitik anlamda.
Analitik anlamda yok. Evet.
Analitik de olması gerekmiyor mu aslında sonsuzun aynı varlık
gibi? O zaman bitiyor, bir şey kalmıyor.
Tek değişmez olması gerekmiyor.
Analitik anlamda hiçbir şey yok esas.
Sonsuz sonsuzdur demek gerekmiyor. Yani sonsuz sonsuzdur.
Evet.
Niye diyalektik düşünceyi alıyoruz ki?
Son bir şey aynı zamanda sonsuz bir akışı da temsil etmiyor.
Akış?
Yani sürekli akış, yani diyalektik diyelim ya.
Akış için Parmenides şey diyordu. Yani,
sonsuzluğun böyle statik
boşluk yani. Gerekir. Devrim için boşluk gerekir. Yani, yani bir cisim bir yere
olarak alıp böyle kapatıp her yerine bunun üzerine mantık yürütürsek bence biraz yanılmış olur.
Peki sonsuz akışı nasıl?
Devrimdeki zaman yani devam zaten kendi içine çelişir. Devam eden bir süreç aynı zamanda. Yani hala bitmemiştir. Güne kadar olan bir şey sonsuzluklar da değil. Yapma ikisi zamanda yani alıp formülize kullanamayabiliriz. Olasılıklar arasında bu da olabilir.
Sonsuzluğu zaman mı?
Yani biz onu kalıbın içine sokarsak yani bir
kavramsal bir şey. Sonsuzluğu zaman tam bir şey gibi.
Süreç var.
Süreç dersek süreç.
Yok şey bitmeyen süreç, süreç mi diyor? Bitmeyen.
Yani, ama süreçlik olmadığı kesin yani.
Şimdi peki onun üzerine düşünelim.
Statik olduğunu nasıl kesinleştirdin? Nereden kesin?
Olmadı.
Statik olmadı kesin, evet. Yok statik ama bana göre de statik. İşte, sen nasıl?
Eğer statik ya onu o zaman karıştırmış yani kendi kullanımımız için, kendi düşünsel kullanımımız için formülize etmiş oluyoruz. Yani bir şeyi de hiçbir zaman kavrayamayacağım akış süreci ya da kavrayabileceğim süreci bir zaman için oluşturmuş.
Şimdi şöyle bir şey var.
Zamanda olsa o zaman
görülüyor. Evet. Bak, sonsuz zamanda olursa zaman tarafından sınırlanır. En yalın ıslamlama bu.
Yani sürekli akış, zaman
akan bir şey. Akan, mesela devrim konusunda elektriklere dönelim. Elektriklerin bütün dertleri devrimi çürütmek değil mi? Zenon'un. Yani ok devinmiyor. İşte kaplumbağa tavşan kaplumbağayı geçemiyor falan. Yani bütün orada onların Zenon'un amacı çokun olanaksızlığını göstererek birin olanağını açıklamaktı. Yani bir de devinmeyen bir şeydi ve birin devinmesi demek şu demekti. Onun dışındaki bir alana doğru, bir boşluğa doğru ilerlemesi anlamına gelecekti. Ve Parmenides boşluğu kabul etmiyordu. Yani onun için bir aynı zamanda plenum yani doluluk ve homojen türdeş bir doluluk. Yani bir yerinde daha yoğun, bir yerinde daha seyrek, bir yerinde daha benzer, bir yerinde daha az benzer ya da benzemez demiyor. Yani tamamıyla homojen ve dolu bir şey olarak, kütle olarak düşünüyor. Küre olarak düşünüyor varlığı. Yani devrim olanaksız öyle bir durumda. Şimdi o doğru mu yanlış mı onu tartışmıyoruz. Tabii ki doğru değil ama oradaki mantık onu tartışıyoruz ya da ona bakıyoruz. Yani Parmenides'i felsefesi o. Ya devrimin olması için bir ayrımın olması gerekir diyor. İki olması gerekir. Yalnızca bir varsa oradan bir ilerleme ya da bir yer, bir şey, hareket, devrim olmaz. Aynı zamanda şu da var. Yalnızca bir varsa değişim şundan da olanaksız, şundan ötürü de olanaksız. Çünkü değişim ikinci bir faktörü ortaya çıkaran bir olay. Ama ikinci faktör yok diyor. Yani bir şey ancak kendinde başkasıysa değişim olabilir. Ama Parmenides'in biri, varlığı ya da Tanrı, Tanrı demiyor Parmenides, genellikle bir ya da varlık diyor. Onun değişmesi olanaksız çünkü kendinde hiçbir şey, kendisinden başka hiçbir şey kapsamıyor. Yani bir şey diyorduk, bir cisim değişebilir çünkü kendinde başkasıdır. Yani şu koltuk yanabilir ve plastik bir artığa dönüşebilir çünkü kendinde o. Yani bu petrolden yapılır yani şu plastik doku. Çünkü petrol kendinde buna şey yapabilir, dönüşebilir, izin verebilir. Yani bir şey değişim bir şeyin başkasına değişimi olduğu için o başkasının bir şeyde bulunmasını gerektiriyor. Sadece bir şey olursa, bir şey eşittir, bir şey dersek, A eşittir A dersek, galiba değişimi açıklamakta zorluk çekeceğiz oradan ya da çıkarsamakta. Yani şimdi ilişki böyle. İlişki, Parmenides'in mantığında ilişkiye yer yok. Ve dolayısıyla orada eksiksiz bir sonsuzluk var. Eksiksiz bir devrimsizlik var. Eksiksiz bir ayrımsızlık var. Tam bir özdeşlik var. Kendinle özdeşlik. Ve onun dışında yani bunları biliyoruz. Ve bu, yani bunların düşünceleri şey mi? Geçişleri destek olabilecek, dayanak olabilecek, sağlamlık gösteriyorlar mı? Yani orada şeyi çözebilir miyiz işte bu sulamlamalarına bakarak sonsuzluk ve bilgili sorunumuzu. Çünkü Parmenides'in biri gerçekten sonsuzluk niteliğini taşımaya en uygun kavram ve o da ilişkisiz olmasından geliyor. Ama şimdi ilişkiyi kabul edip sonsuzluğu doğrulayabilir miyiz? Evet. Sonsuzlukta değişimi mi? Sonsuzun değişmesini mi?
Hayır, sonsuzluk.
Sonsuzlukta bir şey yok. Çünkü bir şey sonsuzu sınırlayacak.
Onu
bir
soru yani, yok
der. Şimdi şeyde pers yani. Şunlar Parmenides'in şeyleri. Yani şeyden çekinmeyelim. Aykırı görüşlerden, karşı görüşlerden falan. Bu Parmenides'in şeyleri. Yani bu bizim herkes kendi karar verecek. Mantıklı mı değil mi? Sonsuzluk, ilişkisizlik içerir. İçeriksizlik ve ayrımsızlık. Yani bir şey içermez. Bak sonsuz herhangi bir şey kapsar mı? Kapsamaz. Parmenides'in yanıtı bu. Herkes kendi yanıtını vermede özgür. Evet, tabii değişime, işte onun için Zenon'un paradoksları değişime çürütüyor ya, Parmenides'i haklı çıkarmak için. Değil mi? Yani çok yok. Yalnızca bir var ve bir olduğu zaman da ne devim var, ne ilişki var, ne ayrım var, ne değişim, hiçbir şey yok. Şimdi biraz kendi realitemize dönersek
bu birin içinde ama sonsuzluk var.
Birin kendisi sonsuz.
Özgürlük.
İçinde değil. Çünkü birin içinde birden başkası olsa bir iki olur ya da üç olur.
Bir şimdi varlık değil miydi zaten?
Evet.
Varlığın içinde o zaman sonsuzluk var, o zaman bir değil.
Bunlar aynı şeyin değişik adları.
Sözcükler farklı.
Galiba.
Eon.
Çünkü yani bir var, bir sonsuz var, bir özdeşlik var dersek üç tane şey söylemiş oluruz.
Ama hepsi aynı.
O zaman ne bir olur, ne sonsuz olur, ne de özdeşlik olur. Hepsi aynı.
Evet, o zaman.
Bak değil mi? Böyle düşünüyorlar. Yani Çok.
Yok. Değil.
Aslında çok yok demeyeceğiz. Çok. Oluş. Yani çünkü yokluk ileri sürülmüyor. Bunların en nazik noktaları bu. Doğru anlamak için. Bunlar sadece oluş. Evet. Çokluk oluşturur ya da oluşa izin verir. Çokluğu çürütürsen oluşu da çürütmüş olursun. Zenon'un yaptığı şey o. Tamam. 20 dakikamız var. Yani zaman şey değil. Şimdi o zaman buradan çıkan sonuç şu. Zenon'un Herakleitos'un halkı niye küçümsediğini anlayabiliyoruz. Çünkü geçici olarak görüyor ve ders olarak görüyor. Ders olan küçümsenebilir. Ve demokrasi halkın yönetimi olduğu için biliyorsunuz Yunanistan'da halk egemenliği var ve halk egemenliğinde şu da önemli. Kimse o halkın izin verdiği noktadan öteye gitmemeli. Giden olursa sürgüne gönderiliyor. Yani onu biliyoruz. Ostraşisti galiba. Her yıl oylama yapılarak bir kişi atılıyor, sürülüyor kentten. Yani 10 yaşındaydı. Çünkü haset. Hıbis denen şey de o. Yani haddini bilmeyenler, çok yükselenler atılıyor toplumdan ve bu Yunanlar için de demokrasinin bir geleneği. Hayır. Yani kahraman oluyor. Ya da yani ona onun bir kriteri yok. Halk
kahramanı var bunun ama.
Ama bu halk işte Herakleitos'ta. Bu da hepsi var. Aynısı. Abi bir sözcük söylerseniz sürdün mü?
O kişinin adı neydi? Heramos mu? Heredomos mu? Onu gönderiyorlar ya.
Ne koyayım? Sürgün mü?
Benim D yazdım. Ya bakın D'yi yazdım.
Tamam. Evet. Bu yani bu bayağı bir metin ediyor aslında. 130 tane, 39 tane fragman. Geldi mi? Sürgün üzerine. Evet. Plutark'ın Güneş ölçülerini çiğnemez yoksa türenin hizmetçileri onu bulup çıkarlar. Yani Herakleitos'un şeyleri de var. Biraz etik alan üzerine değil. Moral. Başlarda mıydı? O şeyde var mıydı? Word'de. Yukarıda mıydı? Efesli. Şurada Efesliler. Evet. Herba doğrusu ise en iyisi sürgüne gönderdiler. Şimdi bu sadece Efes'te olan bir şey değil. Ve sadece o zaman da olan bir şey değil. Daha sonra hatırlarsın Alkibiades, yani epey Sokrates zamanında devam ediyor. Atina'da ve başka yerlerde. Bu planlanmış bir şey değil. Yani halkın doğal tepkisi. Zaten Yunan kent devletleri arasında da böyle bir sorun var. Bir kent devleti ötekileri korkutacak bir düzeyde güçlenirse ona savaş açıyorlar.
Ama o zaman gelişmeyi önleyen bir
şey. Evet. Ona gelişmek istemiyorlar. Yani Yunanların tarih anlayışları yok. Daha doğrusu tarihin değişme ve değişmek kendini ortadan kaldırmayı istemek demek. Ama şimdi hatırlayın en azından. Platon'un Yunan kültürü için düşündüğü ideal biçim, hayır sınıflar var, yani her şeye rağmen kent devletinin kendisinin bir idealizasyonu o. Yani değil, daha yüksek bir kültüre götüren ya da ulaşan ya da onu amaçlayan bir plan değil. Dolayısıyla Yunanlarda yok, tarih düşüncesi yok. Bugün bizde olan Yunanlarda yok. Osmanlılarda da yoktu. Romalılarda da yoktu.
Aristo'da var.
Aristo'da evet, Aristoteles en azından belli bir kalıbı yapmıyor. Ona kendini bağlamıyor. Yani Aristoteles ideal Şimdi Aristoteles, tarih biraz şey, konular karışıyor galiba ama bunlar ilgili. Yani bağlamaya çalışın. Yunan tine sonluluğunun bilincinde değil. Yani aslında genel olarak hiçbir kültür kendi sonluluğunun bilincinde değil. Ne Çin, ne Hint, ne Yunan, ne Roma. Burada tinler kendi varlıklarının bilincindeler ve dolayısıyla onu sürdürmek istiyorlar. Bu doğal olarak bir tutuculuk demek. Yani bir tinin kendini sürdürmek istemesi, tarihin akışkanlığı açısından, Herakleitos'un önermesi açısından orada bir şey yapıyor. Yani işin gerçeği o değil. Bir kültür ne kadar ne olursa olsun şey, eninde sonunda geçici ve kendini ortadan kaldırmak zorunda. Ama bunu biliyor mu bilmiyor mu, bu şey ayrı bir konu.
Ne
o anda
kültür gene eleştiriye tabi.
Böyle bir olasılık yok.
Sürgün adeti eleştiriye tabi tutulabilir ki onu yapabilen bir tek anlık kadar o sıralarda.
Yani ayrıca da şu var, felsefede ister tarih felsefesi ya da ne olursa olsun bir durum yani felsefedeki amacımız şey değil, olasılık ya da olanaklarla ilgilenmek değil, zorunlulukla ilgilenmek ve Yunan kültüründe kendilerinin sonluluğu ve geçiciliğinin bilincinin doğması olanaksızdı. Bunu felsefenin göstermesi gerekir. Yani hiçbir imanlı ne olursa olsun şeyi düşünemez. Sonlu bir süreç içinde olduklarını düşünemez. Ne de Hititler ya da Mısırlar falan. Bu neden böyle? Bunu göstermesi gerekir felsefenin. Yani onu göstermenin yolu da şeyden geçiyor. Yunanlarda insan doğası, insanın özü kavramı yok. Bu ne demek? Her insan eşit ve bir değil. Ya da daha sonra Rousseau şunu söylüyor. Her insan özgür doğar. Bu bilinç şeyde yok, Yunanlarda yok. O olmadı. Yani her insan doğası konusunda gerçek bir kavrayış olmadığı için Aristoteles köleliği aklıyor. Zaten kölelerini sınıf olarak zorunluluğunu kabul ediyor ideal kentinde falan. Yani Yunan kafası şey değil. Yunan kültürü bütününde, felsefecilerini de kapsamak üzere şey değil. Yani yeterince açılmış değil ve en azından insan doğası kavramı konusunda şey yok. Bir kesin bir bilinç yok. Yani Herakleitos. Şimdi bir de buradan Herakleitos'un yani şimdi her insan logosla doğuyorsa ve logos en yüksek değerse o zaman her insan en yüksek değeri taşıyor ve hiçbir insan köle olamaz. Ama bu çıkarsamayı yapmıyorlar. Öyle bir çıkarsama yapabilir miyiz? Her insan logosla doğar. Logos saltıktır, en yüksek değerdir, değişmezdir. Dolayısıyla kendi benliğinde logosu taşıyan, o en yüksek değeri taşıyan insan köleleştirilmemeli.
Bunu diyebiliriz ama bunu
onlar diyemiyorlar. Demiyorlar. Evet. Yani bir ilke atılmasına, ortaya atılmasına rağmen ona bağlı çıkarsamalar da hemen onunla izliyor diyemeyeceğiz. Ama birisi kalkıp o dönemde diyebilseydi, yani bu fantezi, eğer diyebilseydi ki tüm insanlar özgür doğar.
Hiçbir anlamı
ya anlaşılmazdı %100 ya da çünkü çok kısa bir süre sonra insanların hakları, eşitlikleri, özgürlükleri anlaşılıyor. Yani o dönemde o bilinç ortaya çıkıyor. O dönem gebeydi yani. O kavrayışa yaklaşıyordu. Ama kesin olarak diyemem şu anda. Mutlaka anlaşılırdı. Ama anlaşılsaydı o zaman o kültür hemen atomize olurdu. Çünkü eşitsizlik üzerine, kölelik üzerine ve boş inanç üzerine dayanıyor. Yani Herakleitos'un bu kavrayış halka olarak, halk almıyor tabii. Anlamıyor bazı şeyleri. Yani bu ben onları anlattıktan sonra da anlamadılar diyor. Öyle bir sorun var. Yani halka felsefi bilgiyi, gerçek bilgiyi anlattığın zaman halk eğer alsa dünya çok daha iyi olurdu. Ama halk kendi istediğini alıyor ve yani düşünün şimdi insanlar İbrahim Tatlıses'in karşısında mest olmuşlar, kendilerinden geçmişler falan ve onlar öyle bir dünyada yaşıyorlar ki o fantezi dünyası şey değil. Onların yaşayabilecekleri tek yer. Oradan çıkamıyorlar.
Ama şimdi bazen de çevre o kadar Mut'un gösterdiği yoldan uzak oluyor ki onu anlattığın kişiye de pek
Zor. Yani halkın halkın direnci bu. Bu direnç ve doğal olarak
ama şimdi söylediklerimizden
yani şunu diyoruz.
Bir şey olduğunda yaşadığıyla söylediğini karşılaştırıp
yapabiliyor. Gerek karşılaştırmayı yapabiliyor. Diyorsun.
Yani ben yaşadığım şeyden bahsediyorum. Evet. Yani örneğin işte kopya çekme, işte düzgün bir öğrenci olsun bu diyorsun çocuğuna ama yani orada o çalışmış oluyor. İşte öbürünün belgesi bir sürü katkıda bulunmuş oluyor okulda. Dolayısıyla onun çalışmasının sonucu oluyor.
Haksızlık oluyor bir bakıma.
Ama yani
ama bunlar bir anda çözülmez. Aşamalı çözülür. Yani şimdi çalışan bir çocuk yanındaki arkadaşı kopya çekiyorsa belki bir kere tolere eder, iki kere gösterir ama üçüncüsünde o çıkarsamayı kendi yapar ve
valla benim yapmayan bir keyfim var. Yani çalışma için değil ama benim yaşadığım bir keyif var.
İşte değişim bu. Değişimin zorluğu buradan geliyor. Yani burada değişim erdeme doğru değişim. Şimdi Ömer'in sorusu buydu. Yani insanlar erdemsizlikte bir şey buluyorlar ki ona saplanıyor. Ama erdemsizlikte bulunan şey kopya çekmek. Kopya çekerek kazanmak. Erdemli de bulunan şey bireyin hakkıyla kazanmak. Hangisi daha çekici?
Ama o değersizleşince toplumda anlamsızlaşıyor.
Ona başkalarından değer ya da anlamını başkalarına bağlamak zaten özgürlük değil. Yani sen kendin ona değer vereceksin. Başkaları daha sonra verecek. Başkaları da verebilir. Ya da vermeyebilir. Yani bu kültür doğu kültürü o yanıyla. Yani sen kopya çekerek geçiyorsan seni takdir ediyor. Çalışarak geçiyorsan sana enayi diyor mesela. Yani bu kültürün şeyi bu, özelliği bu. Bu ama bu irrasyonel kültür. Yani bu bu geliştirici ve yükseltici ve değerli bir şey değil. Bu değersiz bir şey. Bunu terk etmek gerekir. Yani zor. Ama insan doğası buna yatkın ve inanmayanlar kaybediyorlar. Biz kaybediyoruz. Bu kötü kaybediyor. Yani bu kötü dünyanın şeyi gerisinde kalıyor. Yani ne kadar onursuz bir şey. Dünyanın etik sıralamasında, değişik kültürler arasındaki etik sıralamada Türkiye'nin 70. gelmesi. 150-180. Finlandiya. Birinciler Finlandiya, İsveç, Norveç, Hollanda, Singapur var ve Hong Kong var biliyor musunuz? İlk 10'un içinde. Yok. Ama şimdi 5 dakikamız var bu konuyu konuşalım isterseniz. Burada konu şu, etik ölçülebilir mi? Belli kriterlerle ölçülebilir. Mesela rüşvet alanların oranları. Şimdi Hollanda'da 1000 tane polis var. Türkiye'de 1000 tane polis var. Türkiye'de 1000 polisin 900 tanesi rüşvet alıyor. Hollanda'da 1000 polisin bir tanesi rüşvet alıyor. Hollandalılara mı saygı duyacağız isterim. Evet. Biz de yapmışız. Biz de yapmışız. Osmanlılar yapmadık mı? Hı? Osmanlılar biz değil miyiz? Ya mutlaka gittiğin yerlerden karşılığını vermeden haksız olarak bir takım şeyler aldık. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Hollandalılar, örneğin Hollandalılar devşirme yapmamışlar. Biz yaptık. Hı? Onlar köle ticareti yaptılar. Osmanlılar devşirme yaptılar ve başka şeyler yaptılar. Yani hayır, yapıyor olabilirler. Yapıyor olanlara saygı demiyoruz ya da ama yani bunların hepsini tek tek de değerlendirmek gerekir ve o yüzden ama öyle. Çok onur kırıcı bir şey. Bizi üzücü bir şey. Yani biz Türkler ahlaksızdır demiyoruz ama şu anda Türk kültürünün ahlak ölçüsü şey değil. Çok parlak değil. Ve de yani bu biraz çok biraz yani bu üzücü bir şey. Bu ülkedeki devlet memurlarının yani ben kendim doğrudan tanık oldum. Doğrudan. Yani yemek parası diyor bilmem ne diyor alıyor. Yani bu ne kadar aşağılık bir şey. Burada bana vatan yurttaşa hizmet etmesi gereken memurun rüşvet alması ve Bunun çok yaygın olması. Ve bunun başbakan tarafından teşvik edilmesi. Yani bunu bir Hollanda başkanı yapmıyor, bir İngiliz başkanı yapmıyor, bir Amerikan başkanı Watergate yaşadı ve istifa etti. Burada sen... Tabii. Az değil.
Yani göreli bir bakışla şu anda bu incelemeleri yaptığımız için yani siz de haklısınız, o da haklı.
Evet, yani burada haklılık haksızlıktan çok önce açık... açık bir irdeleme yapmak gerekir ve yani biraz kendinize de acımasız bakabilmek gerekiyor. Yani ben bu toplumun aşağılanması gerektiğini düşünen insanlar var. Yani yazarlar var sürekli aşağılamak için fırsat kollayan. O tutum doğru değil. Yani bir kültürü aşağılamak çok şey değil. Ama bir kültür her şeye rağmen yani eğer yap, evet. Yani değişmenin ilk koşulu bu. Yani neyi değiştireceğini bilmeden
yapma yeteneğimiz hiç çok önemli.
Onu açmamız lazım evet, ve yani o yüzden diyoruz burada neyi? Herkes unutuyor.
Ginko bile olarak. Yani bizde toplum olarak yani ne bileyim yapılmayacak bir sürü şey yapan bir
unutkanlığımız yüksek.
Valla Türk kültürü kendine göre bir kültür. Yani bunu bir tek yanıyla çözümleyemeyiz. Bütününde çözümlemek lazım. Onun için politik felsefeye ay bırakıyoruz bu işi. Yani bu 15 gün sonra var tekrar. Her ayın ilk pazartesi şeyde politik felsefe Caddebostan Gönülleri Merkezi'nde bu Akbank'ın üstünde Madon'un karşısında. Evet. Yani bu politik felsefe, belki de burada bir süre sonra, bu çalışmadan sonra ona çevirebiliriz. Politik felsefe ve o işi gerçekten kavramsa. Hı? Çarşambaları oradayız. Mantık bilimi. Yani 6.30
saat bir oldu.
Evet, saatimiz doldu şu anda burada. Bundan sonra saat 10'da buradayız. Yani erken gelebilen gelir. Burası... şey, Nazi Almanyası değil yani. Özgür bir yer. Ne var? Değişler mi? Kıran tatlısız ve başım derde gidecek yani. İyiler. Ben teşekkür ederim. Yani, gerçekten yani. Kıran tatlısız konusunda kusura bakmayın o zaman.
Ne yaparsın?
Kusura bakmayın.
Kıran tatlısız konusunda artık şey.
Ya
Kameraman, bu film çekiyor işte, kameraman dur, ne duruyorsun, benim yönetmen diyor. Kameranın önünde duruyorsun.
Çekemiyorum filmi. Ha, öyle bir temel.
Yani, evet, bu kültür gerçekten bir şeylerden temizlenmişse burada huzurlu olacağız. Yani,
hayır, ben şeyleri doğru seçebilir yani, miyim?
Daha ileriye gitmeden önce.
Neler değişmeli diye düşündüm, o unutkanlık belki. Yani, affetmeyecek değişmeli.
disiplinli olmaya
çalışıyor. Bütün şunları kapamadan şey yapmaya çalışıyor.
Evet. Yani
tek tek o kapamaya çalışıyor.
Ben, evet.
Teşekkürler, iyi günler.
İyi günler.
İyi günler ama.
Anlıyor
musunuz?
Bir şey var mı?
Çay içeriz
var. Çay içeriz var. Net haberi var mı?
Leman alırım ben sizin.
Ha, Leman niye? Sonra telefon mu aldı? O bilgisayara getirmiştim.
Geçen gidelim, terasını da buldun mu?
Başka bir yerde buldum.
Orada da mı?
Orada da olmadı ama bana Üsküven hemen karşısında yaşıyor. Oh.
Var mı? Geçen çalışma var. Neyse, bunu bir şey
yapalım. Radyo çıkamıyoruz.
Ben şimdi 20 yaşındaki kızıma ulaşamıyorum.
Yani ama... Güzel, ben sizin gayet...
Hayır,
öldürme
beni.
O dersi
gelendi
mi?
Evet.
Hepe de gelmiyorlar ama.
Öyle.
Bende var tabii. O kadar değil ama.
Bir daha gelmedi gerçekten.
Yok, o kadar değil.
Olay ne biliyor musun? Belki ben her yıla geliyorum. Bir hastasını bir hastasını ama neresi normal şey değil mi? 27 yaşında ve hala ben support ediyorsam. Evet.
Okul bitirdi mi?
İşte onu da bitiriyor.
E tamam.
Yani
bunu aslında bu düşünler yani mutlaka birileri oturuyor, hızlı şeyler. Ömer, biz karışıyoruz şeyden sonra. Haberin ne var, biliyorsun.
Nereye gidiyorsun?
Genelde tombağa gidiyoruz değil mi?
Evet, yok, altın tekeri.
Altın tekeri de tombağa.
Tombak daha iyi.
Bir şey var mı orada?
Tombak
da iyi. Tombak da iyi. Tombak da iyi. Evet var, şurada var.
Ya tombakta bir tek şey var. Abi tombakçılar mı? Altın
keçiler. Şey, karar keçiler de olmuş.
Abi hadi bir tombak mı?
Tombak, tombak.
Almost.
Makineyi değil de ben şey izliyorum orada belki.
Thank you.